أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 980. حديث هدية الله إلى المؤمن السائل على بابه. Bir müminin kapısına bir şeyler istemeye gelen kişi Allah'ın o mümine hediyesidir. Bu isteyen yiyecek, giyecek gibi maddi bir ihtiyaçla gelebileceği gibi dinini öğrenmek için de gelmiş olabilir. Bu da mümin için Allah'ın bir hediyesi ve kendisine sunduğu bir kulluk fırsatıdır. İbarenin Türkçe düşününce akla ilk gelen karşılığı dilenci demektir. Yani bir müminin kapısına bir dilenci geliyorsa, bu o mümin için Allah'ın bir hediyesi olarak anlaşılacaktır. Ve buna bu açıdan itiraz edenler olmuştur. Yani sanki olayı, bu sözü dilenci açısından değerlendirerek dilenciliği teşvik gibi geliyor diye anlamışlardır. Oysa burada anlatılan dilenci konusu değil, kapısına birinin bir şeyler istemek için gelen mümin konusudur. Bir büyük şehirde, bir başkentte bir arkadaşımı ziyaretteyim. Birkaç kişiyi ziyaret etmemiz gerekti, birlikte gittik. Vakit çabuk geçmiş ya da biz vakti öyle harcamışız, gece saat 1.30'dan sonra evine döndük. Ben karnımın aç olduğunu, yiyecek bir şeylere ihtiyacım olduğunu haber verdim. Dostum, kardeşim diye rahat söyleyebildim. Hay hay dedi, heyecanla, şevkle odadan dışarıya çıktı. Baktım bir telaş. Hayrola dedim, seslendim. Bir giriş çıkış söz konusu oldu. Ne oldu dedim, söylemek istemedi. Sonra evde o anda ekmeğin olmadığını fark etmişler ve bana ikram edeceklerdi ya, sofra ekmekle bezenirdi ama onların evinde ekmek yokmuş. Ne yapsınlar? Şaşırmışlar. Ama ne var ki bunda dedim. Sizin ekmek isteyecek hiç komşunuz yok mu? Bir an duraksadı. Hemen cevap verdi. Evet, var var kesinlikle. O zaman dedim isteyin. Yanımdakilerden biri bu vakit mi dedi. Ne var dedim. Benim bu vakit yemek yemem caizse, onun da ekmek istemesi caizdir. Kötü bir şey yapıyor anlamına gelmezse, bence istenecek bir komşu varsa istesin dedim. Hem bu benim için güzel bir örnek olacaktı. Yani karmaşa bir toplumsal yapı gereği, her bir yerden, her bir taraftan, farklı farklı örf ve adetlerle donatılmış yerlerden gelen insanlar, orada komşu oluyorlar. Ve birisi gece yarısından bilmem ne kadar saat sonra gidip komşusunun kapısını çalıyor ve bize biraz ekmek verin, misafirimiz var ve ona ikram edecek ekmeğimiz yok diyebiliyordu. Gitmişler. Kapıyı açan önce heyecanlanmış tabii ama sevinmiş, hem çok memnun olmuş, hem ne kadar çok memnun olmuş ve hemen isteneni verivermiş. Getirdiler, ben de afiyetle yedim. İmanın tezahürü vardı sanki o ekmekte. Komşuluktan dolayıydı. Bir Müslüman komşuluk gereğiydi bu işler. Ve ben de gerçekten memnun olmuştum. Söyleyin, o Müslümanın kapısına benim ev sahibimin o vakit gidip bir şeyler istemesi, yani hadisin Arapça metnindeki es-sail durumuna düşmesi, bir şeyler istemesi, söyleyin, Allah'ın o mümine bir hediyesi değil mi? Yanınızda komşunuz, hatta hemen kapı dibi birlikte yaşadığınız birilerinin evde yaptığınız çorbanın suyunu biraz artırıp ona da verivereceğiniz kadar yakınınızsa, bu sizin için bir nimet değil mi? Ya da gariban durumda sizin vereceğinize gönülden razı ve sizin o konuda kulluğunuza imkan veren bir komşunuz, sizin kapınıza, eşiğinize komşu bir komşunuz sizin için bir nimet değil mi? Oğlumun imamlığı münasebetiyle onun görev yaptığı köydeyim. Köylü şevk ve heyecanla cidden ciddiyet ve samimiyetle, gerçekten yürekten bir hareketle evinde nesi varsa hocalarına da ikram etmek istiyorlardı. Olmaz dedim. Bir kişiye yeterince Allah zaten vermiş ama siz sanki 10 kişilik, sanki 100 kişilik ikramda bulunmak istiyorsunuz. Boşa gider, yazık olur dedim. Söz veriyorum, ben bize lazım olan bir şeyi elbette sizden isteyeceğim dedim. Allah razı olsun, kabul ettiler. İşe bakın, inandık dediğinizde imtihan olunursunuz ya. Allah da bizi imtihan etti. Çok geçmeden, birkaç gün içinde misafirimiz geldi. Evde ekmek yok onlara yeterince ve köyde de ekmek satan bakkalda da o anda ekmek yokmuş. 1,5 saat kadar sonra gelecekmiş. Namazdan çıktık, baktık ekmek yok. Evde misafirler ekmek bekliyor. Ben cemaata dönüp dedim ki caminin önündekilere, cemaat evimde misafir bakkala ekmek gelmesini bekleyecek. Siz bana ekmek verecek durumda değil misiniz? Hemen birisi koştu. Alıp getirdi ekmeği ve gerçekten hem ne kadar çok memnun olduğunu ifade bile edemiyordu sanki. İşte bu bir Müslümana Allah'ın hediyesi kabul edilmelidir. Dilencilik anlamına mı? Peki ya öyle olursa Müslüman şöyle düşünmeli değil mi? Bir dilenci geldi kapınıza. Pespaye bir kıyafet. Ağzı, dili, yapısı, hareketi hepsi size göre nahoş durumda ve size elini açmış, avucunu açmış, vereceğiniz ya 3-5 kuruşa ya 1-2 lokmaya bakıyor. Bu sizin için Allah'ın bir hediyesi olmaz da ne olur dersiniz? Yani Allah'a şükretmeli değil misiniz? Siz o durumda değilsiniz diye Allah size sizi böylece anlatmıyor mu? Bak kulum, sen de böyle olabilirdin, kendini kaybedebilirdin, ihtiyaç seni zorlayabilirdi ya da alışkanlık haline getirebilirdin. Ama Allah'a şükret, nimetlerini küfranı nimet olarak değerlendirme, Allah'a kullukta kullan demiyor mu Allah bu olay ile? Öyleyse bize yiyecek içecek giyecek gibi maddi ihtiyaçla gelebilir birileri. Gönül rızasıyla imkanımız varsa gönülden geçen bir infak duygusuyla imanın gereği ona yardımda bulunalım edeceksek. Ama değilse tatlı dille geri çevirelim eğer yardım etmeyeceksek. Ama kovmayalım, bağırmayalım, azarlamayalım, kötü söylemeyelim. وَاَمَّ السَّائِلْ فَلَا تَنْهَرْ Öyle buyururdu Duha suresinde Allah-u Teala. Fakat gelen herkes madde planında bir ihtiyaçla gelmez bilirsiniz. Bazen de dinini, imanını öğrenmek için, ayetten, hadisten haberdar olmak için, namazını anlamak, camisini, cemaatini öğrenebilmek, uygulayabilmek için gelir kimileri de. Bu da gerçekten o mümin için bir büyük nimettir, Allah'ın hediyesidir. Onun değerini bilelim. Tekrar okuyorum. Hediyetullahi ilel mümini es-sailu ala babihi. Kapısına gelen dilenci Allah'ın mümine hediyesidir. Bu isteyen yiyecek, giyecek gibi maddi bir ihtiyaçla gelebileceği gibi dinini öğrenmek için de gelmiş olabilir. Bu da mümin için Allah'ın bir hediyesi ve kendisine sunduğu bir kulluk fırsatı. 981 Kale Cibrilu Kale Allahu Teala Hâzâ dînun irtadaytuhu li nefsî ve len yuslihahu illessehâ'u ve husnul huluk fe ekrimuhu bihime mâ sahiptumuhu. Cebrail aleyhisselam Allahu Teala'nın şöyle dediğini bildirdi. Diyor ki Cenab-ı Hak, bu din kendim için seçtiğim dindir. Onun ıslahı cömertlik ve ahlak güzelliğiyledir. Öyleyse bu dini sahiplendiğiniz sürece ona bu ikisiyle hizmet ediniz. Hadislerin öğrenilmesindeki kolaylık adına gruplandığını görüyoruz. Mesela en büyük grup fıkıh konuları dediğimiz namaz, abdest, oruç, nikah, talak, alışveriş gibi konularda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize neler dediğini sıraya koyan kitaplar. Bunlara sünen diyor. Bazı kitaplarsa aleyhissalatü vesselam'dan bize söz, şerefli söz, hadis-i şerif intikal ettiren o seçkin sahabenin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bize hadis rivayet eden ravi olan sahabe-i kiramın isimlerine göre sıralanan hadis kitapları. Yani onlara da müsned diyoruz. Bazen hadis kitapları özel başlangıçlara göre de gruplandırılmış olabilir. Mesela bu elimizdeki Müsned-i Şihab'ın asıl orijinal nüshası Leyse ile başlayan hadisler, İnne ile başlayan hadisler veya La ile başlayan ya da Ma ile başlayan hadisler gibi sıralanmıştır. Bir başka hadis imamı kitabına hadisleri bir başka kriterle sıralamış olabilir. Mesela İmam İbn Hibban hadisleri kitabına böyle bir farklı kriterle sıralamıştır. Emir ifade edenler, nehi ifade edenler gibi. Bir başka açıdan da hadisler şöyle sıralanmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davranışlarını, hareketlerini, eylemlerini yani yaptıklarını sıralayan hadisler. Yani fiili sünnet dediğimiz peygamberin fiilleri. Bir başka açıdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri de sıralanmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne dediyse dedikleri yani kavilleri, kavli sünnet olarak. Bir de üçüncü grup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin takrirleri yani izin verdikleri sahabede gördüğü halde yapılmasını yasaklamadığı fiiller vardır veya sözler vardır. Aleyhissalatü vesselam kendisi yapmasa da yapılmasına izin vermiştir. Bir de böyle bir grup söz konusu. Bunlardan ayrı bir başka gruplama daha söz konusu olmuş hadisleri öğrenmede. Aleyhissalatü vesselam mübarek ağzından çıkan sözleri ümmeti Muhammed üçe ayırmış. 1. Doğrudan Allah din diye, iman diye, İslam diye size bu sözleri gönderdi. Vahiy diye bu sözleri siz namazda okumalısınız. Bu vahiy sizin Kur'an'ınızdır. Siz bunu okuyunca ibadet etmiş yani Allah'a kul olmuş olursunuz diye harfi, kelimesi, ayeti, suresiyle belirli bir miktarı söylemiştir Allah'tan. Yani onlar aslında bize Peygamberimiz tarafından intikal ettirilen sözlerdir ama Kur'an olarak muhafaza altına alınmıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin konuşmalarından bir büyük grup da bizzat kendi sözleridir. Hayatın içinde ashabıyla, annelerimizle, çocuklarla, savaş alanında, Mekke'de ya da Medine'de, hicrette, deve sırtında veya bir başkasının yanında elçileri kabul ederken konuştuklarıdır veya yaptıkları. Bunlar da hadistir. Ama bir de aleyhissalatü vesselam bize söyleyeceklerini söylerken bakın Allah diyor ki Allah size şunu haber veriyor diye söyledikleri de vardır. Bunlara kutsi hadis diyoruz. Yani sanki haşa ayetler mukaddes değil, hadisler mübarek ve mukaddes değil de sadece bu hadisler kutsi hadis değil. İfade tarzından dolayı böyle ifade ediyoruz. Yani aleyhissalatü vesselam bize haber verirken kimi sözlerinin başına da Allah diyor ki diye başlamıştır. Allah kullarına şöyle diyor. Allah kullarına şöyle şöyle emrediyor, böyle böyle nehyediyor diye haber verdiği hadisler de vardır. İşte bu tür haberler diğer haberlerden farklı değildir. Yani onlar da Peygamberimiz tarafından ifade edilmiştir. Zaten gerçekten işin aslını düşünürseniz Peygamberimizin dediklerinin tamamının içinde ayetlerde yok mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatının tümünde ayet ve hadisten başka bir şey konuşmuş mu? Konuştuğu ayettir. Yani Allah'tan aldığını doğrudan beyan ettiği sözlerdir ki Kur'an olarak muhafaza altına alınan, lafzan koruma altına alınan, okuyunca özel ibadet edilen ve namazda okunması istenen sözlerdir. Diğerleri de hadis-i şeriflerdir ki onların bir özel bölümüdür bunlar. Sadece ifade tarzı ve öğrenme kolaylığı nedeniyle böyle bir gruplama yapılmıştır. İşte onlardan biri Cebrail aleyhisselam Allah-u Teala'nın şöyle dediğini bildirmiştir aleyhissalatü vesselama. O da bize bildiriyor. Diyor ki Allah-u Teala هَذَا دِينٌ اِرْتَضَيْتُهُ لِنَفْسِي İşte bu din. Ben bu dini kendim için seçtim. Bu kendim için seçtiğim dindir. Ben ondan razı olmuşum. Razı olduğum din. En son gelen ayetlerden biri olarak Maide suresinin 3. ayetinde de bu konu şöyle beyan edilir. El-yevme ekmeltu leküm dinekum ve etmemtu aleyküm ni'meti ve radaytu lekümül İslam'e dina. İşte bu din benim kendisinden razı olduğum dindir ve ben bu dini sizin için razı oldum. Bunu böylece bilesiniz. Tamamladım. Nimetlerimi size tamamladım. Dini tamamladım. Siz artık bu dinin bu tamam halini kendinize din kabul edin ve bundan başka bir din kabul etmeyin. Velen yuslihahu illessehâ'u ve husnul huluk. Onun ıslahı, onun sapasağlam yaşanması, onun düzgün durması, onun iyi ve güzel halini muhafaza etmesi, onun ıslahı cömertlik ve ahlak güzelliğiyledir. Yani bir insan eğer dini yaşayacaksa, eğer dini ayakta tutmak istiyorsa, eğer din sulhu sükun içinde olsun, ıslah olsun, güzel olsun, Allah'ın dediği gibi dursun istiyorsa, cömertlik ve Allah güzelliğinden yararlanacaktır. Öyleyse, فَاَكْرِمُوهُ بِهِمَا مَا صَحِبْتُمُوهُ. Öyleyse bu dini sahiplendiğiniz sürece, bu din sizin olduğunuz sürece, yani can boğaza gelinceye kadar siz Müslüman olduğunuz sürece ona bu ikisiyle hizmet ediniz. Yani cömertlik ve ahlak güzelliğiyle. Cömert olacaksınız. Allah'ın size verdiğini, sizin kulluk için kullanmanız için verdiğini unutmayacaksınız. Allah size verdiği bütün imkan ve fırsatları sizin onlarla kul olmanız için vermiştir. Bunu böylece yaşayacaksınız. Allah dedi diye Allah için. Bir de ahlak güzelliği. Güzel ahlak ancak Allah'ın istediği gibi yaşamaktır. Ve bunun net ve tek örneği de aleyhissalatü vesselam gibi olmaya çalışmaktır. Çünkü o güzel ahlak sahibidir. Güzel ahlak sahibi oluşu da Kur'an'ın onun şahsında yaşanır olarak görüntülenmesi şeklinde gerçekleşmiştir. İşte Müslümanlar eğer Müslüman oluyorlarsa, eğer Müslümanlıklarına iddiaları varsa, eğer ben Müslümanım diyorlarsa, kendileri Allah'ın kendilerinden razı olmak için gönderdiği bu dini hem cömertlik hem de ahlak güzelliğiyle yaşamaları gerekir. Tekrar okuyorum. Kâle Cibrilu, kâle Allahu Teala, hâzâ dînun irtadaytuhu li nefsî ve len yuslihahu illessehâ'u ve husnul huluk fe eklimûhu bimâ sahibtumûhu. Cibril Allahu Teala'nın şöyle dediğini bildirdi. Bu din kendim için seçtiğim dindir. Onun ıslahı cömertlik ve ahlak güzelliğiyledir. Öyleyse bu dini sahiplendiğiniz sürece ona bu ikisiyle hizmet ediniz. 982. El hediyetu tezhabu bis sem'i vel basar. Hediye kusurları görülmez ve duyulmaz eder. Allahu ekber. Subhanallah. Birine karşı yanlış, diğerine karşı hatalı davranıyordunuz. İstemediniz, bilemediniz ya da o gün kafanız o kadar çalışıyordu. Ya da o gün öyle bir bakış açınız vardı ama hoş değilmiş anladınız, yanlışmış bildiniz, ne yapmanız gerekiyor? Hediyeleşin, hediye gönderin, hediye verin onlara. Yani hakkını helal etsin diye, bağışlasın diye, affetsin diye, o yanlışlarınızı bir daha görmesin diye, sizin bu işe pişman olup tevbe ettiğinizi fark etsin diye ona hediye veriniz. Böylece verdiğiniz hediye sizin kusurlarınızı görülmez ve duyulmaz edecektir. Hediye güzeldir. Hediyeleşmek de güzeldir. Ama boynum bükük olarak söylüyorum, eğer karşınızdaki size Kur'an ve sünnet öğretme makamında bir kardeşinizse ona hediye vermeyin. Onun durumunu, onun konumunu, onun imtihan pozisyonunu zorlaştırmayın. Çünkü o Kur'an ve sünnet anlatmaya devam etsin. Ama sen bize yardım ediyorsun, bak çoluk çocuğumuzla da ilgileniyorsun, biz sana bir şey yapamıyoruz diyenler duyuyorum. Kolayı var. O zaman siz de benim yaptığımı yapın. Siz de komşularınıza, akrabalarınıza, tanıdıklarınıza, bildiklerinize Kur'an ve sünnet öğretmeye başlayın. Böylece benim yaptığımdan dolayı siz bana iyilik yapmış olursunuz. Yani ben onların ayağına gidiyormuşum. Ben onlara Kur'an ve sünnet anlatıyormuşum. Ben onların hayrını istiyormuşum. Ben onların hayrına uğraşıyormuşum. Ama onlar bana hiçbir iyilik yapamıyorlarmış. Yapabilseler zaten sadece hediye verebilecekler. Yani yiyecek, içecek, giyecek, eşya verebileceklermiş. Onu da ben kabul etmiyormuşum ve onun için zorlanıyorlarmış. Elhamdülillah. Ne kadar güzel dedim. Bana benim istediğim cinsten hediye verseniz. Siz de bu işe başlasanız. Her gün bununla uğraştığınız vaktiniz, zamanınız olsa onlar benim adıma da mizana konulacağından dolayı bana en güzel hediyeyi, en güzel ikramı yapmış olursunuz diyorum. Bir dükkan, bir tezgaha girince, bir ziyaret ortamında ne ikram edelim diye onlar sorunca ben hemen bir ayet, bir hadis istiyorsam, ben ancak mizanımı düşündüğüm için mezarım geniş olsun istediğimden dolayıdır. Hediyeleşmede böyle bir sorun var. İstiyorlar ki insanlar, hoca denilenler ayet ve hadis ikram etsinler, kendileri de çay çorba ikram etsinler. Bu taksimi kim yaptı dersiniz? Ben neden razı olayım bu işe? Ben neden böyle kötü bir konumda olayım? Böyle deyince bazıları garip garip yüzüme bakıyorlar. Düşünebildiniz mi? Yani karşımdaki kendisine ayet ve hadis ikram edilme pozisyonunda olacak, şerefli bir konumda bu işe layık olacak, ben ona ayet hadis ikram edeceğim. Ben ise bana ayet hadis ikram edilecek pozisyonda olmayacağım. Ben o işe layık olmayacağım. Ben sadece çay çorba ihtiyaçlısı birisi, bana sadece çay çorba ikram edecekler. Bu ne kadar kötü bir iş. Ben neden bu işe razı olayım? Ben de bana ikram edilenin şerefli bir söz, ayet ya da hadis olmasını istiyorum. Ben buna razı olmam elbette. Hediyeleşmede başka bir sorun var. İnsanlar kendilerinin kendileri için kabul ettikleri ve güzelce yaşadıkları hayat programının araç ve gereçlerini size de hediye etmek istiyorlar. O çocuklarını öyle büyütüyor ya, seninki de öyle olsun. O öyle giyiniyor ya, seninki de öyle olsun. Onun evinde o var ya, senin evinde de olsun. O onu çok seviyor, bayılıyor ya, sen de bayılasın, ayılasın. Ama ben inancım gereği zaten onun kullandıklarını kullanmamam gerektiğine kani olmuşum. Ben zaten ondan bu anlamda uzak durmaya çalışıyorum. Onun hediye edeceği şeylerden. Ama adam gayet rahat ve samimi olarak kendisi için istediğini benim için de istiyor ya, ondan dolayı o tür hediyeler sunmaya çalışıyor. Ama ben bunların benim hayat programıma müdahale anlamına geleceğini karşıdakine bazen zor anlatıyorum ama yine de bugüne kadar bu anlamda birlikteliğim olan bütün Müslüman kardeşlerim için Allah'tan hayırlar diliyorum. Çünkü sonunda hepsi yine de anlayışlı davrandılar ve beni üzmek istemiyorlar. Hediyeleşmek güzel. Hem de hediyeleşmek, o verecek, ben de vereceğim. Beni zor duruma düşürecek bir hediyenin, galiba beni ezecek bir hediyenin karşı taraftan da düşünülemeyeceğini zannediyorum. Ve bunu bazen hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz. Sen hediye veriyorsun ama bu beni ezer, ben herkese bana vereceği hediyeler kadar hediye bulamam diyorum. Kimisi makul görüp kenara çekilirken, kimisi özel anlayışla iyi ama birinin verdiği hediyeyi sen de başkasına verirsin demeye getiriyor. Öyleyse beni yormayın, bir hediyeleşme mekanı belirleyin. Hediyeleşme havuzu yapın, herkes hediyesini oraya atsın, herkes oradan hediyesini alsın, beni bulaştırmayın da diyesim geliyor. Tekrar okuyorum. El hediyetu tezhebu bissem'i vel basar. Hediye kusurları görülmez ve duyulmaz eder. 983. El hemmu nısful haram. Üzüntü yaşlanmanın en temel sebebidir. Üzüntü. Yaşınız genç ya da siz yaşlısınız. Duymuşsunuzdur fakat insanın herhangi bir sıkıntıyla nasıl da çöküverdiğini. Kimisi bir gecede saçlarını bembeyaz edivermiştir sıkıntıdan. Kimisi yürüyecek hali kalmamıştır, adım atacak, ayağa kalkacak hali kalmamıştır. Çünkü özel bir sıkıntı onu öyle yapmıştır. Kimisi oğlu, kızı ya da evi barkı nedeniyle sıkılmış, sıkıntıya düşmüş ve hayatının çok ciddi sıkıntılı dönemleri başlamıştır ondan sonra. Elhammu, gam, keder, üzüntü, sıkıntı, aklınıza ne gelirse, dert, tasa, hepsi işte. Yani özel düşünce, temel düşünce, saplantı düşüncesi, kafayı takmak, her şeye rağmen sadece onu düşünmek şeklinde bir takıntı, bir adamın ihtiyarlamasının temel sebeplerinden biridir. Bakın ki vücut göçer o zaman. Bakın ki insan dayanamaz o zaman. Bakın ki sanki üzerine yük yüklenmiştir de altında kalmıştır adam, ezilmiştir. O zaman madem ki üzüntünün, madem ki kederin, tasanın, gamın, kasavetin böyle bir etkinliği var, o zaman bizi daha iyi Müslüman eden sıkıntılar peşinde olsak. Yani öyle dertler, öyle çileler çeksek ki onlar bizi daha iyi Müslüman edecek cinsten olsa ve böylece daha iyi Müslüman olurken biz de ihtiyarlasak. Ne kadar güzel. Hani aleyhissalatü vesselam diyordu ya, şeyyebetni suratu Hudin ve ahavatuha, beni Hud suresi ve kardeşleri ihtiyarlattı. Güzel. Çünkü Allah-u Teala orada müfessirlerin beyanı festakim kema umirte ve men tabe me'ak buyuruyordu da, yani sen ve sana tabi olanlar emrolunduğunuz gibi onun dinleyi gerektiriyorsa onu yaşayın, öylece istikamet üzere bulunun deyince aleyhissalatü vesselam yanındakilerin de ümmetinin de öyle olması için yorulmuş, çabalamış, uğraşmış ve ihtiyarlamıştı ya, işte bizimki de öyle olsun. Nitekim aleyhissalatü vesselam bir şerefli sözünde şöyle buyurmuştu. Kimin hemmi, ana düşüncesi, esas isteği, temel düşüncesi dünya ve dünyalıksa Allah o insanın isteklerini darmadağın edecek, iki yakasını bir araya getirmeyecek, dünyayı istedi diye ona da hepsini vermeyecektir, ancak ona takdir olunan kadar verilecektir. Ama kimin de isteği arzusu ahiretse, Allah'ı razı etmekse, Allah da onun işlerini bir araya getirecek, ona yardım edecek ve dünyada ona boyun eğerek ram olacaktır, al ben de buradayım diyecektir. Sanki bir ışık önünde adam düşünün. Adamın gölgesi dünya, adam imtihan olan o kişi olsun. Adamın temel düşüncesi, esas isteği gölgeyse, gölgesine doğru dönmüşse, onu yakalamak istiyorsa gittikçe gidecek, gittikçe karanlığa gömülecek, gittikçe sanki mal etrafını dolduracak ama o adam karanlık içinde mahvolacak. Birdenbire aklı başına gelirse, dönüverse geriye, eyvah ki ben nurdan ayrılmışım, Allah'ın rızasından uzaklaşmışım derse, gölge onu orada bırakmayacak, beni buraya kadar getirdin, istemiyorum hadi git diyemeyecek, gölge de ona, dünya da ona ram olacak, ama o adamın gölgeyle, dünyayla ne ilgisi var ki, o Allah'ın rızasına doğru koşacaktır. Tekrar okuyorum. Elhammu nusful haram. Üzüntü, yaşlanmanın en temel sebebidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.